Ayrım 6, tek, Hakan Nordik, sayfa 72. 16. bölüm. DM, James'in ölüm haberi gelince Robert'ın yolladığı CD'yi ve McBride'ın genç oğlanlarla çekilen fotoğraflarını tamamen unutmuştu. Aklına gelir gelmez aradı. Robert telefonu açar açmaz bağırmaya başladı. ''Kaç gündür neredesin? 100 tane mesaj bıraktın, neden aramıyorsun? 40 yılda bir şey istedik.'' ''Kızmak da haklısın. Çok özür dilerim. Ama James öldü. Ben de her şeyi unuttum.''
''Ne? Ne? James Argo mu?''
''Evet.''
''Ne zaman?''
''Birkaç gün önce. Bir süredir İstanbul'daydı. Orada öldürülmüş.''
''Öldürülmüş mü? Kim öldürmüş?''
''Belli değil. Zaten bir süredir kayıptı. 2 gün önce cesedini bulmuşlar.''
''Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Nasıl olmuş belli mi?''
Gay cinayeti olduğunu söylüyorlar. Göğsüne de ibneliğin sonu budur gibi bir şey yazmışlar.
James gay miydi?
Değildi. Gayleri öldüren bir grubun işi gibi göstermeye çalışmışlar belli ki. Ama eminim başka bir nedeni var. Yarın İstanbul'a gidiyorum.
Benim yapabileceğim bir şey var mı?
Şimdilik aklıma gelmiyor. Gelirse ararım. Bu sırada McBride'ın fotoğrafları meselesine gelince doğru tahmin etmişsin. Bazıları İstanbul'da çekilmiş. Ama fotoğraflardaki çocuklardan ve adamlardan hiçbirini tanımıyorum. New York'ta yaşayan ve benim tanıdığım Türklerden de kimse yok bu fotoğraflarda.
Fotoğraflarda dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu?
Ne işinize yarar bilmiyorum ama fotoğrafların çoğunun çekildiği ev Üsküdar yakınlarında, Anadolu yakasında bir yerde, fondaki Kız Kulesi'nden öyle anlaşılıyor.
Yardımın için çok teşekkürler. James konusunda da yapabileceğim bir şey olursa lütfen İstanbul'dan ara.
Tamam, sağ ol. DM'nin halletmesi gereken en acil konu Kafka'yı kime bırakacağıydı. Genelde eski karısı Rachel'a bırakırdı. Rachel köpeği çok severdi ve yeni kocası Dr. David Bloomberg ile tanışana kadar bu hiç sorun olmamıştı. Ama herif sırf DM'ye gıcık olduğundan köpek konusunda bile mesele çıkarıyordu. DM, Rachel Klein ile Noam Chomsky'nin üniversitedeki bir konferansında tanışmıştı. Tesadüfen yan yana oturmuş, çıkarken konuşmaya başlamış, oradan bir kafeye gidip sabahın 4'üne kadar konuşmaya devam etmiş ve bir daha da birbirlerinden ayrılmamışlardı. Üniversitenin son sınıfına kadar sadece soğuk davranarak DM'ye tepkisini belli eden Rachel'ın tipik Yahudi annesi, kızının yarı Türk bu herifle evleneceğini duyunca tamamen çıldırmıştı. Kadın 3 yıl boyunca bu nasıl olsa gençlik aşkı, benim prensesim başkasını bulur, bunu sepetler diye beklemişti. Fakat işler onun umduğu gibi gitmemiş ve evlenivermişlerdi. Çevre ve insan hakları aktivizmi konularında çok iyi anlaşan Rachel ve DM, başka konularda farklı görüşleri olan ve özgürlüklerine fazlasıyla düşkün kişiliklerdi. Ama bütün genç evliler gibi farklılıklar zamanla yok olur yanılgısına düşmüşlerdi. Üniversite bitince aktivizm ve ortak noktalar daha da azalmış, herkes kendi ilgi alanlarına ve farklı arkadaşlara yönelmiş, bir süre sonra da birbirlerinden tamamen uzaklaşmışlardı. Ama gene de birbirlerine duydukları saygı nedeniyle evliliği 8 sene yürütmüşlerdi. İkisi de çok çalışan insanlar olduklarından zaten fazla görüşemiyorlardı. Evliliğin uzun sürmesinin başlıca sebebi belki de buydu. Ancak DM, James Sheridan'ın intiharından sonra kendini tamamıyla alkole vurup işten de atılınca, Rachel başlarda ona destek olmaya çalışmış ama bir süre sonra pes etmişti. Rachel ayrılmak isteyince DM sadece hayır diyecek enerjisi olmadığından kabul etmiş ve kısa sürede boşanmışlardı. Boşandıktan sonra da dostlukları devam etmiş ve zor durumlarda hep birbirlerine destek olmuşlardı. Ta ki Dr. David Bloomberg ortaya çıkana kadar. Durumdan en çok memnun olan da prensesi tohuma kaçmadan hem Yahudi hem de doktor koca yakalayan Rachel'ın annesiydi. DM kadının arkadaşlarıyla konuşurken
hem de doktor
diye tekrarlayarak orgazm olduğunu hayal edebiliyordu. Doktor da kaynanasını yanıltmamıştı hani. Hem doktorlukta hem öküzlükte birinci sınıf bir mahluktu.
boşanmalarının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen doktor DM'yi hala kıskanıyor ve Rachel ile telefonda konuşmalarını bile tahammül edemiyordu. DM bir taraftan bunları düşünürken Rachel'ın numarasını tuşladı. Bunca yıl sonra bile hala sesini duymaktan hoşlanıyordu. ''Merhaba, Kafka seni özlemiş, ziyarete gelmek istiyor.'' ''Ne zaman?'' ''Mümkünse yarın, ben bir süreliğine Türkiye'ye gideceğim de.'' ''Ne kadar kalacaksın?'' ''Herhalde 1-2 hafta kadar.'' ''Tamam, sabah 10'dan önce getir.'' ''Sağ ol.'' En önemli konuyu halletmişti, bir çay koydu. Tam da Big Bang Theory saatiydi, televizyonu açtı. 15 dakika sonra telefon çaldı, arayan Rachel'dı. Bir problem olduğunu hemen anladı. ''Çok üzgünüm ama David hafta sonu için Miami'de bir otele rezervasyon yaptırmış. O yüzden Kafka'yı alamayacağım.'' ''DM puş terif, sırf bana gıcıklık olsun diye hafta sonu Miami'ye gitmeyi bile göze alıyor.'' diye içinden bir küfür salladı. Ama tabii Rachel'a hiç belli etmedi. ''Önemi yok, başka yere bırakırım.'' Aslında bırakabileceği başka bir yer yoktu. Bu durumda Kafka'yı Türkiye'ye götüremezdi. Köpeği yamamak için mecburen bu geceyi Yoko'yla geçirecekti. Yoko'yu aradı. Allah'tan kadın her zamanki gibi anlayışlıydı ve ara sıra DM'de kaldığından Kafka ile birbirlerine alışkındılar. Akşam yemeğinde Yoko'da buluşmak üzere sözleştiler. DM dolaptan Kafka'nın seyahat çantasını çıkardı. Köpek hemen durumu anladı ve etrafında tur atmaya başladı. Çantayı görünce başka eve gideceğini sezmişti. Ama turlamasından sevindi mi, üzüldü mü, yoksa sadece heyecanlandı mı tahmin etmek zordu. DM köpeği kucağına aldı okşayarak, ''Oğlum bak, tatile gideceksin, çok eğleneceksin.'' diye bir iki laf mırıldandı. Kafka sakinleşti. En azından Yoko'nun köpeğe iyi davranacağından emindi. 17. Bölüm. Günün geri kalanı çok hızlı geçti. Uçak rezervasyonunu Dan'in sekreteri Angie halletmişti. DM İstanbul'daki arkadaşı Mimar Süha'yı aradı. Kısaca durumu anlattı. ''Yarın geliyorum, ev boş mu?'' diye sordu. İstanbul'a gittiğinde genellikle çocukluk arkadaşı Mimar Süha Tanla'nın Cihangir'deki dairesinde kalırdı. Süha'nın işleri çok iyiydi. Suadiye'de kendi oturduğu ev haricinde Cihangir'deki bu ufak daireyi boş tutuyordu. Hem çok içtiğinde gece karşıya dönmek istemezse kendi kalıyor, hem de yurt dışından gelen arkadaşlarını ve müşterilerini misafir ediyordu. DM de Cihangir hem şehrin merkezinde hem de sevdiği bir semt olduğu için çoğu zaman Süha'nın evinde kalıyordu. Kafka'yı kafası dışarıda kalacak şekilde seyahat çantasına yerleştirdi. Köşedeki marketten de Yoko'ya bir buket çiçek alıp bir taksiye atladı. Gece çok kötü geçmedi. Hem yemekler çok iyiydi hem de DM'nin James'in ölümüne ne kadar üzüldüğünü gören Yoko seks için ısrarcı olmamıştı. Kafka yeni evinde kendine seçtiği koltuğa kurulup hemen uyudu. DM de çok geç olmadan eve döndü çünkü hala bitirmesi gereken bir sürü iş vardı. Yatmadan bilgisayarın başında şu dondurmacılar yazısını yazıp kurtulabilir miyim diye yarım saat oyalandı. Bir tek kelime bile yazamadı. ''Sokarım dondurmasına'' dedi ve vazgeçti. CD çalara yıllardır en çok dinlediği CD'lerden biri olan Keith Jarrett'ın Köln konserini koydu. Kanepeye uzandı, 3 dakika sonra uyumuştu. Sabahları kolay uyanamadığından ve kafası iyi çalışmadığından çantasını her zaman olduğu gibi geceden hazırlamıştı. Zaten yıllardır çok sık seyahat ettiği için önemli seyahat malzemeleri hep hazır olarak bir çantada dururdu. Çantada ilaç, elektronik malzeme, hafıza kartları, fotoğraf makineleri ve şarjörleri, her ülke için farklı priz adaptörleri gibi şeyler bulunurdu. Ayarlayabilirse havaalanına hep vaktinden önce gider, bir kafeye oturup gelen geçenleri izlemeye bayılırdı. DM kendi ailesine pek yakın olmadığı için büyük ailelerle birlikte vakit geçirmekten çoğunlukla rahatsız olurdu. İnsanların her gün aynı şeyleri, konuşmalarını çok sıkıcı bulur, daha da önemlisi vakit kaybı olarak görürdü. Bu yüzden yalnız olmak, kalabalık bir aileyle yaşayıp boş konuşmalarla vakit kaybetmekten daha iyiydi.
Bir keresinde yılbaşı öncesi havaalanında beklerken bir adamın havaalanında para ödeyerek tanımadığı insanlar arasından birer anne baba eş çocuk kiralayıp yılbaşını onlarla kutladığı bir hikaye yazmıştı. Bunu da ileride roman veya senaryo haline dönüştürürüm umuduyla bilgisayarındaki projeler dosyasındaki diğer projelerin yanına atıp unutmuştu. Ama nedense havaalanına gelince bu hikayeyi hatırladı ve ilk fırsatta şunu çıkarıp yazayım diye düşündü. Sadece fikirle para kazanılabilse çok zengin olurdum derdi hep. Beyni kapanmayan bir musluk gibiydi. Zamanında yoga yapmayı denediğinde hocanın beynini boşalt, hiçbir şey düşünme komutlarını bir türlü uygulayamadığından bir yarar görememiş ve rahatlayamamıştı. Uyurken bile aklına gelen farklı fikirler yüzünden devamlı kalkıp not alır ve sabahları dayak yemiş gibi yorgun ve bitkin kalkardı. Havaalanındaki insanlar hakkında hikayeler, film sahneleri hayal etmeye bayılırdı. Mesela karşıdaki Japon'a benzeyen iş kadını kılıklı güzel kadın dergilere bakarken yanında kitap seçen uzun saçlı genç oğlanın birdenbire çükünü avuçlayıveriyordu. Oğlan da diğer tarafında duran kız arkadaşına çaktırmamak için kadının elinin önüne kitabı tutuyor ve ağzı açık çığlık atmakla orgazm olmak arasında kararsız bir şekilde donup kalıveriyordu. Japon kadının dokunuşu sadece 5 saniyeydi ama oğlan taş kesmişti. Başka bir sahnede ileride iki rahibe yürüyordu. Duty Free'de kasada çalışan Superman, X-Ray görüşüyle rahibelerden birinin belinde bomba düzeneği olduğunu görüyordu. Ama Süpermanlikten emekli olduğu için polisi uyarmıyordu. Bombacı rahibe lezbiyendi ve yanındaki arkadaşı tek taraflı aşkına karşılık vermediğinden onunla birlikte havaya uçmayı planlamıştı. Uçakta Allah'a daha yakınken bombayı patlatırsa cennete daha çabuk ve birlikte ulaşacaklarını mı düşünüyordu acaba? Sol tarafta kafenin ön masasında oturan şişman karı kocanın birbirlerinden ne kadar nefret ettikleri belliydi. Adam biraz sonra tuvalete gitmek bahanesiyle kaçacak ve ilk uçağa binip kaybolacaktı. Kadın da ya intihar edecek ya da pastane açıp şişmanlamaya devam edecekti. Yok yok, bu çok alelade. Kadın kocası yüzünden erkeklerden nefret ettiği için pastaneden alışveriş eden yakışıklı ve zampara her erkeği pastalarına koyduğu zehirlerle öbür dünyaya yollayacak, yakalanınca da hapishanede anılarını yazacaktı. Yazdığı Tombul Zehir adlı kitap bestseller olacak ve dünyadaki obezlerin yarısı kitabı okuduğundan İncil ve Kur'an'ın arkasından dünyada en çok satan üçüncü kitap olacaktı. Evet evet, bu daha eğlenceliydi. O sırada uçağın kalkma saati yaklaştığından kapıya gidin anonsu yapıldı. Her zaman olduğu gibi bu uçakta da en yüksek sesle ağlayan bebek tam yanındaydı. Bu herhalde geçmiş hayatlarımda işlediğim bir suçun cezası olmalı. Muhtemelen önceki hayatlarımdan birinde çok kürtaj yaptırmış, sekse fazlaca düşkün biriydim. Ve bu yüzden uçak yükselip cennete yaklaştığımda geçmişten gelen bu bebekler yanımda belirip beni taciz ediyorlar diye aklından geçirirdi. Kulaklık falan fayda etmiyordu. Bebek çığlıkları yetmiyormuş gibi bir de DM'nin üzerine kusunca geçmiş hayatlardan takip eden bebek teorisinin bu sefer gerçekleştiğinden emin oldu. Hücre tuvalette üstünü temizlemek yarım saatini aldı. Allah'tan el çantasında her zaman yedek tişört, kazak bulundururdu. Temiz bir tişört giydi. Tuvaletten çıkınca arkada bir boş koltuk buldu. Hemen kendini oraya attı. Biraz sonra tam uykuya dalacağı sırada canhıraş bir çığlıkla yerinden sıçradı. Bu sefer de tam önündeki koltukta gene bebekli bir kadının oturduğunu fark etti. Bu bebek ötekinden de şiddetli çığlıklar atıyordu. Bu kadar ufak bir vücuttan nasıl bu kadar güçlü ve ürkütücü sesler çıkabildiğini hep merak ederdi. Kendi bağırsa bu bebeğin yarısı kadar sesi çıkmazdı. İçinden bir küfür edip önündeki televizyonun düğmesine uzandı. 18. Bölüm. Günlerdir bir gölge gibi peşindeyim. Aslında yıllardır peşindeyim demek daha doğru. Kim olduğunu öğrenmem ve seni bulmam uzun sürdü. Ama 10 yılda sürse kimliğini öğrenmeye yeminliydim. Karar verdiğim günden itibaren bütün hayatımı buna göre planladım. Yaşama amacım seni bulmak ve cezanı vermekti.
Gittiğin her yeri, görüştüğün herkesi, ne zaman korumayla gezdiğini, ne zaman yalnız olduğunu, hangi gece kiminle nerede kaldığını, nerede yemek yediğini, hatta şaşırtmaca yapmak için geçtiğin yolları kaç defa değiştirdiğini, çok dikkatli olmadığın için bunu bile belirli bir sırayla yapıp yeniden tekrar ediyorsun. Kısacası seninle ilgili her şeyi biliyorum. Hatta bir kere kalabalıkta göz göze bile geldik. Farkında değilsin ama sonun çok yakın. Sorgu odanı, yargı odanı ve infaz odanı hazırladım. Hepsi aynı yer. Yaptığın her şeyin hesabını vereceğin yer. Canlı gömüleceğin mezarın. Oraya girdikten sonra asla çıkamayacaksın. Vaktimiz bol. Her şeyi en ince detaylarına kadar anlatacaksın ve bütün suçlarını kabul edeceksin. Önce acı çekeceksin, sonra konuşmaya başlayacaksın. Çünkü kurtulacağını sanacaksın. Kim bilir, belli mi olur? Her geçen gün işkence ve acı daha çok artacak ve daha büyük bir korkuya kapılacaksın. Senin gibi kudretli ve emretmeye alışkın biri her gün daha ufalacak ve acı arttıkça kişiliğin hızla yok olmaya başlayacak. Ama merak etme, kim olduğunu ve neler yaptığını unutmana asla izin vermeyeceğim. Seni maksimum acıyı çekerek ve bilincin tamamen açık olarak mümkün olan en uzun süre yaşatacağım. Her yeni gün bunun son gün olması ve hemen ölmek için dua edeceksin. Ama ben yaptıklarının bedelini ödediğinden emin olana kadar ölmene izin vermeyeceğim. Sen yıllarca kendini tanrı sandın ve insanlara acı çektirdin. Her şey senin bir işaretine bakıyordu. Şimdi de yaşamla ölüm arasında günlerce bir işaret beklemenin ne kadar korkunç olduğunu anlayacaksın. Bazen kendinden geçmene de izin vereceğim. Ama bu sadece seni yeniden ayıltıp acıyı ve korkuyu misliyle tekrar yaşatmak için. Bunları düşünürken hep peşindeyim. Biraz önce yeni sevgilinle, herkese yeni sekreterim diyorsun. Ama belli ki o da hareminden biri. Lokantaya girdin. Koruman iki masa ileride oturuyor. Her zaman olduğu gibi en dipteki masaya oturdun ve arkanı duvara verdin. Ama seni karşındaki aynadan görebiliyorum. Hareketlerini, çatalı ağzına sokuşunu, o iğrenç gülüşünü, karşındaki körpe kıza nasıl yılıştığını görüyorum. 19. Bölüm. DM yolculuğun kalan kısmını arka arkaya 3 film izleyerek hiç uyumadan geçirdi. Havaalanında pasaport giriş kuyruğu kısaydı ama İstanbul'da trafik her zamanki gibi korkunçtu. Dura kalka ancak 1,5 saat sonra Süha'nın Cihangir'deki evine vardılar. Daha önceki gelişlerinden kendini tanıyan kapıcı Bekir'den Süha'nın dairesinin anahtarını aldı. Şansına asansör arızalıydı. Bavulunu sürükleyerek Süha'nın en üst kattaki dairesine doğru merdivenleri çıkmaya başladı. Kanter içinde tam Süha'nın dairesinin bir alt katına varmıştı ki birden kapı açıldı ve kırmızı saçlı balık etinde bir kadın boynuna atladı.
''Seni kaçak seni! Haber vermeden gelirsin ha!''
Nermin'i tamamen unutmuştu. Aslında apartmanın en büyük dezavantajı sık bozulan asansör ve 6 kat merdiven değil 404 Nermin'di. 404 lakabını çocukluklarındaki ünlü yapışkan markasından esinlenerek Süha takmıştı. Süha daireyi ilk aldığında kadın bir süre asılmış, yüz bulamayınca da vazgeçmişti. Nermin eli yüzü düzgün olan herkese sarkan, Amerikalıların cougar dediği azgın, geçkin kadın tipiydi. DM 6 yıl önce ilk defa bu apartmanda kaldığında kadının giriş katındaki lokantasında bir gece iyice sarhoş olmuş ve uyandığında kendini Nermin'in yatağında bulmuştu. Bunun sarhoşken yapılan bir kerelik bir hata olduğunu Nermin'e anlatana kadar akla karayı seçmişti. Olaydan sonra 2 yıl kadar Nermin DM ile selamı sabahı kesmiş ama 3. yıl yeni bulduğu pala bıyıklı genç sevgilisini hava atmak için aynı bugün yaptığı gibi DM'nin boynuna atılıp kanka olmaya karar vermişti. O gün bugündür Nermin'in hayatından sayısız pala bıyık geçmiş olmasına rağmen hiçbiri fazla dayanamadığından kadın çoğunlukla yalnızdı. Buna rağmen DM kadının lokantasına hiçbir zaman tek başına gitmeyerek bu mesafeli kanka durumunu korumayı bilmişti. Böyle yorgun argın Nermin'e yakalanmak DM için büyük felaketti.
Kadını atlatması daha da zordu çünkü uykusuzluktan kafası hiç çalışmıyordu. Kendini bir anda dere kenarında su içerken bir pantere yakalanmış kuzu gibi hissetti. Son iki gelişinde kadının lokantada olduğu saatlerde Nermin'e rastlamamak için yolunu uzatıp arka taraftan apartmana girerek durumu idare etmişti. Fakat bu sefer en umulmadık anda yakalanmıştı. Nermin'in akşamdan kalma alkol kokulu ağzıyla, ıslak öpücükleriyle yanağını vantuzlayarak işini bitirmesini sabırla bekledi. Bir taraftan öperken bir taraftan da koca memelerini DM'nin göğsüne bastırıyordu. Öpücüğün uzunluğundan ve meme bastırmanın şiddetinden Nermin'in uzun süredir sevgilisi olmadığı anlaşılıyordu. Kadının sarılması uzadıkça DM acaba bu pozisyonda orgazm olabiliyor mu diye aklından geçirdi. Heyecandan içeri koşup mastürbasyon yapacak gibi bir hali vardı. Zamanında bir arkadaşından abi kızım burnunu okşuyorum orgazm oluyor diye duymuş ve bunu hiç unutmamıştı. Bir defasında yeni tanıştığı bir kızın üzerinde bunu denemeye kalkmış ve niye burnumla oynuyorsun gibisinden bir tepki alınca vazgeçmişti. Ama Nermin burnu dahil neresine değsen anında dokunmatik orgazm olabilecek bir tipti. Nermin de asla bunu denemeyeceğim diye kendine verdiği sözü tekrarladı ve yere bıraktığı bavuluna doğru bir hamle yaparak Nermin'in kollarından kurtulmayı başardı. Kadın saçlarını bayrak kırmızısına boyamıştı. Zaten kıçı yere yakın, tombul, tipik bir Akdeniz dişisiydi. Bu saçlar sayesinde de tam şahbaz olmuştu. Nermin'in kapı önü sorgulamasına çok kısa kalacağım. İki gün sonra Bodrum'a gidiyorum. Oradan Amerika'ya döneceğim. Mutlaka lokantaya uğrarım. Ben de seni özledim gibi tamamen yalan ve olabildiğince kısa cevaplar verdikten sonra kadının ikinci vantuzlama teşebbüsünü bavulunu vücudunun önüne siper ederek başarıyı da savuşturdu ve kendini merdivenlere attı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 84.